Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Doğal, sağlıklı, ekolojik, sürdürülebilir bir yaşam için, daha iyi bir dünya için Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor? Peki biz neler yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Biyomühendis ve doğa farkındalığı uzmanı Hüseyin Çağlar İnce bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Efendim şimdi biz biyomühendis ne demek, doğa farkındalığı uzmanı nasıl olunuyor, nasıl oldunuz? Çocuklarla doğa gözlem okulunuz var, bunun içeriği nedir? Şimdi online'da da yapıyorsunuz. Aynı zamanda Doğada Bu An diye bir kitabınız var ve bir dolu yaptığınız bu konuyla ilgili çalışma var. Böyle işte süremiz yettiği kadarıyla bunların hepsini öğrenmek istiyoruz. Önce isterseniz biyomühendis ve doğa farkındalığı uzmanı Hüseyin Çağlar İnce kimdir diye sorduğumda sanırım bu soruların hemen hemen hepsinin cevabını alacağım gibi geliyor.
Evet, biyomühendislik aslında benim okuduğum, bitirdiğim bölümün adı biyomühendislik. Türkiye'de ilk açıldığı sene 2000 yılında girmiştim Ege Üniversitesi'ne. Ve temel olarak doğaya, dünyaya bakış açımı da aslında çok çeşitlendiren, zenginleştiren bir bölüm oldu. Çünkü mühendislik bilimleriyle ve fen bilimlerinin bir kesişim noktası. Hem fen bilimleri hocalarından hem mühendislik bölüm hocalarından dersler aldık. Ve gerçekten de doğaya multidisipliner anlamda farklı açılardan bakmanın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettiğim bir bölüm oldu. Doğa farkındalığı uzmanlığı ise aslında şöyle, yani yaptığım işlerin toplamına baktığımda uzun yıllardır doğa farkındalığı için çalışıyorum. Ki üniversitede de böyleydi. Kuş gözlem topluluğu kurmaya kurup daha sonra farklı doğa koruma ile ilgili derneklerle çalıştığımda temel yaptığım çalışmaların hep bunun üzerine olduğunu gördüm. Ki daha sonra kişilerle ve kurumlarla yaptığımız çalışmalar da hep buraya dahil oldu. Sonraki süreçte yaptığımız belgeseller, Türkiye'nin yaban hayatı ile ilgili hazırladığımız kitaplar, turizmde yaptığımız turizmin doğasının farkındalığı ile ilgili çalışmalar hep bunları getirdi. Daha sonraki süreçte de doğa eğitimleri, Doğada Bu An kitabı ve bu çalışmaların aslında ulaştığı şeyler hep turizmde doğa farkındalığı, genel olarak doğa farkındalığı üzerine oldu. Şu anda geldiğimiz noktada da çocuklarla beraber de hani bugünün biraz da konusu aslında çocuklar, çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda gidiyor ta ki şeye kadar geldi, pandemiye kadarki süreçte. Ne yazık ki pandemiden sonra birçok çalışma gibi bu tür etkinlikler de biraz daha uzaktan eğitim modelleri üzerine oturmaya başladı diyebilirim.
Aslında uzaktan eğitim modeli üzerine oturdu ama bir yandan da tabii doğa özlemi biraz da daha fazla arttı. Daha çok doğada olasımız var. Yani mümkün olduğunca, çıkabildiğimiz kadar, koşullar el verdiğince doğada olmaya çalışıyor çocuklar. Şimdi sizin çocuklarla doğa gözlem okulu fikri nasıl doğdu? İlk olarak ne zaman yaptınız? Ve şimdi de online yapıyorsunuz. Tabii şimdi bu online gözlem nasıl olacak, onu da merak ediyoruz. Bu süreci bize anlatır mısınız rica etsem?
Elbette, elbette. Açıkçası şöyle, yani bir sosyal girişimciyim ve toplumda doğa farkındalığı için uğraşırken, hani yetişkinlerle etkinlikler yaparken aslında en temelden bazı şeylerin eksik gittiğini de insan ister istemez görüyor. Herkes fark ediyor aslında. Özellikle bizim yaş grubumuz biraz daha çocukluğunu nispeten daha çok doğada geçirdiği için çocukların da böyle bir ortamda olması, ilkbaharın geldiğini, oradaki otlardan, çiçeklerden, göçmen kuşlardan anlamaları ve hissetmeleri gerektiğini düşünmeye başladım. Çünkü hepimizin bilinç altında bir leylekleri izlemek, onların geldiği zamanları görmek, kırlangıçları fark etmek, işte otlardan, ilkbaharda gelen otlardan bölgeye göre farklı oyunlar üretmek birçoğumuzun çocukluğuna mutlaka dokunmuştur diye düşünüyorum. Ve biz ne yazık ki çocuklarımızı böyle bir zenginlikten mahrum bırakıyoruz. Yani doğa sadece herhangi bir spor, herhangi bir aktivite için gidilen ya da sadece mangala, yazda sadece pikniğe gidilen bir yer gibi. Ama doğayı böyle o anda kalıp o anı hissetmek, o andaki canlıları görmek, tanımlayabilmek çok çok başka bir nokta aslında. Özüne bakarsanız şu anda yaşadığımız dünyadaki birçok problemin de temelinde bunu görüyoruz. Yani bizim fark ettiğimiz üzere bir kültür üretimimiz durdu doğayla olan ilişkimiz koptuğu için. Yani artık özgün projeler üretemez ve sadece kopyaladığımız projeler üretmeye başladık. Dünya geneline baktığımızda, Türkiye için de baktığımızda bu şekilde. Doğayla yeniden bağ kurmamız gerektiğini, onu özümsemek ve ona bakarak ilham alacağımız bir coğrafya var aslında. Müthiş bir coğrafya, çok büyük bir zenginlik. Bunu da insanlara yansıtmak, çocuklara yansıtmak çok önemli diye düşünüyorum. Ve bunun da çok erken yaşlardan başlayabileceğini düşünüyorum. Yani bizim etkinliklerimiz 4 yaşından itibaren başlıyor. Üniversite son sınıfa kadar belki çocuklar açısından, gençler açısından baktığımızda. Ama ben geçenlerde 9 aylık yeğenimle parkta bebek arabasıyla gezerken onunla bile doğa gözlemi yapabileceğimizi fark ettim. Yani bir kargaya dikkat çekip baktığımda, oradaki kaldan dala gezen kuşa dikkatini odakladığımda, ki onun çocukları ya da bebekleri serbest bıraktığınızda doğal bir alanda, inanılmaz bir şekilde doğayı o kadar iyi anda kalarak izliyorlar ki, keşke bizler de doğaya o bakış açısıyla bakabilsek diye düşünüyorum çoğu zaman. Ki çocuklarla doğaya çıkmak, doğa gözlemi yapmak her zaman daha kolay. Mesela ne yapıyoruz biz okul öncesinde? Çocuklara en yakınlarında, herhangi bir parkta, bahçede, etraflarındaki bir ağaç türünü, bir kelebek türünü tanımlamaları, tanımaları, isminin olduğunu bilmesi, bir kuş türünü sesinden ayırabilmeyi öğrenmek gibi birçok şeyi verebiliyoruz. Ki algıları çok açık. Çünkü şöyle bir şey hissediyorum çocuklarla araziye çıktığımda, özellikle okul öncesinde. Hani annesinden bir çocuğu ayırırsınız, küçük yaşta ve yıllar sonra bulduğunda ne yapacağını bilemez ya, böyle bir ifade vardır şaşkın bir şekilde. Bazen öyle oluyor. Yani doğaya çıkarıyoruz çocukları ve çocuklar doğada ne yapacağını bilemiyorlar gerçekten. Biz sınıflarda bir teorik etkinlik yapıyoruz, eğitim veriyoruz. Doğada bir doğa, minik doğa karşılığı nasıl yürür? Hangi kuşları gözlemleyebiliriz? Onların fotoğraflarını gösteriyorum, isimlerini öğreniyorlar. Sonra bazı kuşların seslerini öğretiyorum. O sesleri hedefliyoruz. O seslere doğru bir güdüleme oluyor aslında. Ve inanır mısınız, bir parka gittiğimizde serviste oraya geliyorlar çocuklar sınıf sınıf. Orada iner inmez hepsi tek sıraya geçip inanılmaz bir sessizlikle ağır ağır sakin sakin yürüyüp dikkatli bir şekilde etrafta gördüklerini bana aktarmaya çalışıyorlar. Ve gerçekten de görüyorlar. Öğretmenine söylüyor, işte bir ak kuyruk sallayan gördüm. Bir kızıl gerdan öttü galiba. Bu büyük baştan kara değil mi? Aa, kumru geçti. Bu şekilde bir farkındalık doğrudan velilere de yansıyor tabii. Yani çocuklarının bir anda kendilerinin daha ismini bilmediği bir kuşu tanımlaması ya da bir kelebeğe ellerindeki cep telefonunun fotoğraf makinesini kullanarak yavaş yavaş yakalayıp çekmesi gerçekten çok büyük bir değişim yaratıyor bu anlamda. Bizim de online eğitimlerimiz biraz da aslında bu şekilde başladı. Yani ortaokulda ve ilkokulda, yani okul öncesini anlattım size. İlkokulda ve ortaokulda, hatta lisede daha farklı boyutlarda artık proje üretebilen, yaşadıkları coğrafyaya katkı sunacak, doğa koruma hizmet verebilecek proje üretebilen çocuklar oluyorlar ileri yaşlarda. İster istemez birçok şey online'a döndü. Ben de çalıştım okullarla, YouTube üzerinden etkinlikler yapmaya başladım çocuklarla ve çocukların balkondan dahi gözlem yapıp telefonla tanımlayabildikleri kuşların videolarını, fotoğraflarını çekip göndermelerine yolaştım. Dolayısıyla fark ettim ki yani online olarak aslında çocuklara temel bilgileri verdikten sonra onlar kendi belgesellerini yaşamak üzere doğaya rahatlıkla çıkabilirler. Çünkü gerekli bilgiyi aldıklarında, doğada nasıl hareket edeceklerini bildikleri zaman, bir kuş sesi duyduklarında ne yapacaklar, bir kuş gördüler, merak ettiler, ona nasıl yaklaşacaklarını bildikleri anda işler değişiyor. Buradan yola çıkarak bir doğa gözlem okulu fikri ortaya çıktı. Buna da geçen hafta başladık. Oldukça da güzel ilgi oldu. Veliler de çok ilgi duyunca onlarla da artık ayrı programlar yapmaya başladık ve şimdi bu hafta ilk ödevlerini aldılar. Yakınlarındaki parktaki kuş türlerini belirleyecekler ve bu hafta bizimle paylaşacaklar. Buradaki önemli olan kısım aslında şu. Hani bahsetmiştim ya konuşmanın başında, bir fen bilimci gibi doğada olmayı şu anda öğreniyorlar ama diğer taraftan da bir sosyal bilimci gibi doğadan ilham alarak bir şeyler üretmek, bir hikaye yazmak olabilir ya da bir sanatçı gibi resim yapmak olabilir. Oradaki gördükleri, dikkatini çeken bir kuş türüyle ilgili de bir resim, bir hikaye yazacaklar. Yani aslında birazcık da böyle doğa okuryazarlığı gibi, ekolojik okuryazarlık gibi doğayı tanımlamak, oradan bir şeyler öğrenmek, oradaki davranışlardan öğrendiklerinden de ilham alarak bir ürüne dönüştürmek doğrudan aslında bizim yetişkinlerin yapması gereken kültür üretimine girmiş oluyor diye düşünüyorum. Biraz uzun oldu ama özeti bu şekilde.
Yok hayır, çok güzel dinliyorum. Çok çok mutlulukla dinliyorum sizi. Online'da da aslında çocuklar bir şekilde adapte oluyorlar sürece. Şimdi çıktılar, parka gittiler kuş türlerini incelemek için. Şimdi daha önceden ön bilgileri yoksa nasıl bilecekler? Yani mesela hangi tür kuş olduğunu bilmiyor, onu tanımlayacak mı size geldiği zaman? Nasıl bir süreç izliyorsunuz ya da önden siz bilgi veriyor musunuz kuş türleriyle ilgili?
Evet, yani Zoom üzerinden en yaygın 15 tane kuş türünü, yani mutlaka çok rahat görebilecekleri, ki bir kısmını biliyorlar mutlaka. Onlardan başlayarak aslında bir öğrenme süreci bu. Bir tanesini görmesi diğerini mutlaka görebilir. Mesela serçelerin arasına bakıp ispinozu bulacaklar. Sesinden büyük baştan karanın sesi çok spesifiktir ve pek çok parkta vardır. Büyük baştan karayı yakalayacaklar sesinden. Bunun gibi bazı şeyler var. Yani küçük yaptığımız o ilk sunumda bir saat süren, hem kuş türlerinin fotoğraflarının olduğu bir sunum, hem seslerinin olduğu bir sunum oldu. İlk ders için söylüyorum. Sonraki derslerde ağaçlar ve kelebekler, kelebek fotoğrafları gibi konular da var. Bu haftanın ödevi için böyle bir yolu izliyoruz. Yani kuşlarla ilgili görselleri, onların velileriyle ilgili bir WhatsApp grubu kurduk. Orada paylaştık sunumları. Doğada Boğan kitabını da aldılar. Orada da çünkü yaygın kuşlar ve kelebekler, ağaçlar ve sürüngenler var, memeliler var. Zaten temel hedef de biraz aslında o. Yani sürekli yapmaya çalıştığımız, çevremizdeki en yaygın canlı türlerinden başlayarak biz aslında doğayı tanıyabiliriz. Yoksa Türkiye'ye baktığımızda 80 bin yakın canlı türü yaşıyor Türkiye'de. İnanılmaz bir zenginlik var. Tabii hepsini bilen bir insan olmadığı gibi hepsi ayrı ayrı uzmanlık isteyen bir konu. Ama bizim en primatik, en basitinden en yakınımızdaki türleri tanımak, onların halk kültüründeki, dünya kültüründeki hikayeleri öğrenmek bile önemli.
Evet, şimdi aslında online diyoruz eğitim, ama aslında yine de çocuklar doğaya çıkıyorlar bu sizin online doğa gözlem okulunda. Bu da çok aslında güzel. Sizin Doğada Bu An kitabını yazış süreciniz nasıl oldu? Bu arada tabii aslında çocukların doğayı koruması için önce sevmesi gerekiyor. Sevmesi için de aslında en yakınından başlaması en güzeli tabii ki. Sizin Doğada Bu An kitabını yazış süreciniz nasıl gelişti?
Evet, yine aslında bu noktadan başladı. Yani çevremizdeki yaygın türlerin tanınması gerektiğini düşünerek ve böyle bir kitap olmadığını da fark ettiğim için Türkiye'deki fotoğrafçıların çektiği fotoğraflarla, Türkiye'deki bilim insanlarının bilimsel danışmanlığında bir kendimize özgü bir kitabın olmasını hep hayal ediyorum. Bunu da yaygın türler açısından düşünüp kurguladık. Tabii bu konuda her bir alanın bir bilim insanı danışmanı var. Yani mesela kelebeklerle ilgili bir hocası var, bir danışma kurulumuz var. Ve bununla birlikte 30'a yakın yaban hayat fotoğrafçısı, ki hepsi Türkiye'nin farklı coğrafyalarında kendi el emeği, göz nuru fotoğraflarını bizle paylaştılar. 220 tane canlı türü belirledik. Ve insanlar ailecek doğaya çıktığında bu kitabı kullanarak birçok ağacın mitolojik hikayesine, işte birçok yaygın görülen kelebeğin tanımına ulaşabilecekleri bir kitap olsun istedik. Oldukça da ilgi gördü. Özellikle ailelerden çok ciddi geri dönüş gördük. Biraz aslında bu yaptığımız eğitimlerde bunun biraz uygulaması gibi. Çocuklarla yaptığımız etkinliklerde. O anlamda hani kitap kendi etkinliklerini başta olmak üzere birçok öğretmene de faydalı olduğuna inanıyorum.
Peki hangi bölgeler var kitapta?
Kitap tüm Türkiye için, tüm Türkiye'deki en yaygın. Önce dediğiniz gibi Türkiye çok zengin bir coğrafya. Yani Akdeniz'in türleri ayrı, Karadeniz'in ayrı, bozkırın, Doğu Anadolu'nun yüksek dağ bozkırlarının farklı. Bu anlamda çok zenginlik sağlıyor tabii Türkiye'ye, bu coğrafyaya. Ama hepsinin kesişim kümesi olan belli türler var. Hepsinde yaygın olarak görülebilecek. Tabii bazı türler ayrılsa da hani kitapta mesela Arap bülbülü var. Arap bülbülü Akdeniz, yani Antalya, Mersin ve Antakya'da sahil bölümünde görülen bir bülbül türü. Ama onun dışında bir iki tane de Karadeniz'e özgü ağaç türü de ekledik. Genel olarak Türkiye'deki yaygın türler üzerinden, yani Türkiye'nin coğrafyasında bulunan türlerin en yaygın olanlarını seçtik ve 12 aya göre de hani her mevsim görülebilecek türler olmasına dikkat ettik. Yaz göçmeni olanlar var, işte sonbaharda uçan kelebekler var, farklı farklı türler var. Biraz buna dikkat ettik bu anlamda.
Peki adı neden Doğada Bu An? Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Doğadabuan.com'u girip incelemesini tavsiye ediyorum dinleyenlerin. Çok güzel bilgiler de var web sitemizde. Hem sizinle ilgili, hem yaptıklarınızla ilgili, hem de genelde bu konuya ilgi duyan kişilere de güzel bilgiler var internet sitemizde. Neden Doğada Bu An? Tam bu an.
Evet, aslında tam da bu an. Biraz an duygusu üzerinden yola çıktı. Yani aslında benim Instagram sayfam Doğada Bu An. İlk Instagram hesabımı açtığım zaman onu niçin açtığımı düşündüğümde, ben o an doğada bir şey oluyor ve ben bunu paylaşmak istiyorum Instagram'daki takipçilerine diye düşündüm. Çünkü doğa büyük bir hayranlık veriyor aslında. Yani birçok insana verdiği gibi ben de ciddi anlamda hayranlık duyuyorum. Daha sonra bu paylaşımlarım Magma dergisinde bir köşeye dönüştü ve her hafta belli bir günde sosyal medya paylaşımı olarak doğada o an olan bir, yani o günlerde çekilen bir fotoğraf üzerinden doğada bugün mesela şu anda doğada bu an olarak şu anda bir portakal bahçesinin kıyısındayım Antalya'da. İnanılmaz, yani insanı deli eden bir koku var. Bunu paylaşmak müthiş bir şey. Şu anda buram buram portakal çiçeği kokuyor Antalya. Yani bu gerçekten çok güzel ve özel bir şey. O kadar insana huzur ve mutluluk veriyor ki kendiliğinden kokunun bir terapi olabileceğini düşünemezsiniz. Ama hissettiğiniz zaman doğayı duyumsadığınızda başka bir şey oluyor. Ve doğada anda kalmak, doğada bu anı yaşamak gerçekten önemli diye düşünüyorum. Ve bunun için de aslında biz doğada bu an şeyini kullandık. Yani kitabın ismini de öyle olmasını istedik. Yaptığımız etkinlikler de öyle olsun istedik. Dolayısıyla kurduğumuz sosyal girişimcilik sisteminin de adını da doğada bu an olarak oturttuk diyebilirim.
Çağlar Bey, portakal çiçeğinin kokusu, portakalın kokusu buraya geldi.
Yani evet, biraz fazla hissetmişim herhalde deminden beri. Çünkü öyle oluyor. Nisan ayının son haftalarında başlıyor Akdeniz'de, ki Mersin'de bunun festivalini de yapıyorlar. Adana'da mı yapıyorlar? Adana'ydı galiba. Antalya'da da öyle. Yani her bölgenin de kendine özgü portakalları var. Mesela şeker portakalı diye bir tür var Mersin'de. Onunla ilgili bir araştırma enstitüsü var hatta Mersin'de. Diğer taraftan Finike'de Finike portakalımız var. Farklı böyle coğrafi işaretli türler tabii bunlar biraz da. Belki de her birinin kokusu da ayrıdır ama gerçekten hoş bir durum yani.
Evet, ne kadar güzel bir yurdumuz var, ülkemiz var, topraklarımız çok zengin gerçekten. Şimdi şunu merak ediyorum. Doğada şimdi online yapıldığı zaman bu eğitime her yerden katılabiliyorlar. Hatta yurt dışından da olabilir. Evet. Peki online olmayan eğitimler nerede ve nasıl oluyor? Nasıl başvurulabiliyor?
Şöyle oldu. Covid önceki süreçte yani hem çocuk hem yetişkin için bahsedeyim ben size. Normalde ülke geneli birçok davete icabet ederek birçok noktasına gittim bugüne kadar. İzmir, İstanbul, yani Kadıköy'de şeyde Acıbadem Anaokulu'yla yapmıştık. Haydarpaşa Garı'nın hemen önündeki bir mendirek vardır İstanbullular bilir. Orada birçok balıkçıl türü, karabataklar, martı türleri, birçok tür orada bulunur. Bir anaokulla orada öyle bir etkinlik yaptık. Öğretmenleri öncesinde hazırladı çocukları. Onları oradaki kuş türlerinden liste gönderdim. O listelerle ilgili velilerle çocuklar birlikte çalışıp hazırlık yaptılar. Sonrasında beraber kuşları gözlemlemeye gittik. Yani gittiğimiz zaman da toptan görür görmez kendileri bildiler. İşte karabaş martıyı gördüm. Evet, karabatağın hemen yanında falan. Böyle sohbet ediyor 5 yaşındaki çocuklar. Hani işte gri balıkçıl geldi, şu gitti falan. Bu daha büyük martı, gümüş martı sanırım falan. Bu şekilde yani farklı yerler, Antalya'da yaşıyorum normalde. Etkinliklerin çoğunluğu Antalya'da yer alıyor. Ama ülke genelinde ulaşmaya çalışıyorum. Antalya'da şöyle birkaç tane sistem oluşturduk. Bir tanesi kuş gözlemine başlama şeklinde. Önce okullarda sunum ve konuşma yapıyoruz. Türkiye'nin ekoloji çeşitliliği ile ilgili. Ardından kuş gözlemciliği temel eğitimi veriyorum. Ve Antalya'nın yakındaki sulak alanlar, Boğazkent Kuş Cenneti, Kırköz Kuş Cenneti, Demre Çayağızı'ndaki Çayağızı Kuş Cenneti, Demre'deki Dalyan gibi birçok doğal alanda kuş gözlemi yapıyoruz, doğa gözlemi yapıyoruz. Oldukça keyifli oluyor çocuklarla birlikte doğrudan bu şekilde yol alıyoruz. Bir de Antalya'da Tahtalı Dağı var. Mitolojide Olimpos Dağı diye anılan dağlardan bir tanesi. 2300 metre yüksekliği var ve orada bir teleferik var. Oradaki özel şirketle ortak bir çalışma yapıp Antalya genelinde devlet ve özel fark etmeksizin bütün çocuklarla o dağın kendi ekosistemini, ekolojisini teleferiği kullanarak 2300 metreye kadar üstten bir laboratuvar gibi inceleyerek farklı orman katmanlarını yerinde gördüğümüz bir atölye kurguladık. Ve her sene de binlerce çocuğu oraya götürdük her yaş grubunda. Yani ortaokul ve lise için her yaş grubunda. Ve ormanda orman banyosu, orman ağaçlarını tanıma, işte Antalya'nın Torosların karstik yapısının tipik oluşumunu ve Anadolu'nun doğasının bir hikayesini aslında orada gördüler. Tabii o dağın eteklerinde Beydağlar Milli Parkı aynı zamanda bölge. Kurulan antik kentlerin o dağın biyoloji çeşitliliği olan ilişkisini yerinde gördüler. Yani bir arkeologla aynı zamanda antik kentleri gezdik. Birlikte o antik kentlerin o dağın doğasından nasıl beslendiğini, o beslenme sayesinde nasıl büyük bir kent olduğunu hissettirdik. Çünkü dağın su kaynakları, dağın biyoloji çeşitliliği aslında oradaki antik kentlerin ciddi anlamda ekonomik gelirini oluşturan bir şey vardı, sistemi vardı. Bunun gibi belli yerler, belli sistemler üzerinden okullarla beraber düzenli etkinlikler yaptık. İki yılda şey yaptık, özel okullarda doğada bu an ders olarak kurgulayıp ders olarak denemelerini yaptık ikişer dönem boyunca. Oldukça başarılı oldu. Okul öncesi ve ilkokul, ortaokul üzerinde denedik bunu. Çocuklarla her hafta birer ders, yani her mesela ana sınıfın bir saat dersi, ilkokul bir saat, iki bir saat, üç bir saat gibi düşünün. Her hafta dersleri oldu. İki haftada bir de yakınlarındaki bir parkı 4 mevsim boyunca inceleyeceğimiz şekilde arazilerimizi yaptık. Çocuklar hani 2-3 ay içerisinde zaten çok iyi birer doğa gözlemcisi haline geliyorlardı ve kendi gözlemlerinden oluşturdukları not defteriyle doğayı daha yakından tanıdılar. Bu şekilde güzel bir etkisinin olduğunu gördüm ki Milli Eğitim Bakanlığı da bununla ilgili davet etti. Bir dönem acaba ders olarak yapsak mı diye bir kurgumuz oldu, çalışmalarımız oldu. Tabii biraz da uzak yaşadığım için Ankara'ya çok da geliş gidiş olmadı. Ama böyle bir şeye talep göstermeleri de açıkçası hoşuma gitti. Yani gerçekten de yaşadığımız coğrafyayı tanımak, yaşadığımız doğayı tanımak aslında bir bütünsel bir ülkenin, ülkeye sahip çıkmanın da bir getirdiği bir şey. Tanımadığınız coğrafyaya sahip çıkamazsınız, vatanınıza sahip çıkamazsınız. Dağlarda şu anda yapılan çalışmalarla neleri kaybettiğimizi bilemiyoruz. Yani gerek maden ocakları, gerek nehirlerdeki kanallaştırmalar. Yani bu varlık, bilmediğimiz bir varlığı yok etmek insanın, nasıl diyeyim, bilmediğin bir şeyi kaybettiğinde üzülmezsin. Ama bildiğin bir şeyi kaybettiğinde, tanıdığın bir şeyi kaybettiğinde gerçekten üzülürsün ve elimizdeki değerin, görüş çeşitliliğinin kıymetini bilmemiz lazım. Ki ülke aslında şöyle bir şey, bunu kısaca anlatmak istiyorum vakitte dolmadan. Üç kıtanın ortasında, üç kıtanın özelliklerini taşıyan müthiş bir coğrafya. Yani Karadeniz'e bakıyorsunuz, Avrupa Sibirya ormanlarının etkisini görüyorsunuz. Güney'e geldiğinizde Güneydoğu Anadolu bozkırlarında, yarı çöl iklimlerinde birazcık böyle Orta Doğu, Afrika vari bir iklim ve oradaki canlılardan bazı türler görebiliyorsunuz. Akdeniz'de keza öyle Akdeniz'e özgü canlı türlerini görüyorsunuz. Orta Anadolu'ya kadar İran, Turan, bozkır atları sokuluyor ve oradaki bozkır canlılarını görüyorsunuz. Vadiler, dereler, nehirler, 24 tane nehir havzamız var. Yüksek dağ bozkırlarımız var, alpin çayırlarımız var, yüksek dağ göllerimiz var, sulak alanlarımız var. Yani çoğu yok olmasına rağmen doğal alanlarımızın hala var ve ciddi anlamda bir biyolojik çeşitlilik, biyolojik bütünsel bir zenginlik var. Ve bu zenginlik tarih boyunca da birçok medeniyetin burada yeşermesine, burada olmasına sebep olmuş. Yani gerçekten ciddi bir çekim noktası var. Buradaki bolluk, bereket, buradaki ekonominin tarih boyunca iyi olmasını sağlamış. Tabii pek çok savaşlar da olmuş ama refah dönemlerinde inanılmaz üretimler olmuş. Mesela Antalya'nın yanındaki Perge Antik Kenti adeta refah döneminde bir heykel fabrikası gibi bir sanat eseri üretim haline gelmiş. Ege'ye baktığımızda bir Milet Antik Kenti'ne, Efes Antik Kenti'ne, işte Seferihisar Urla tarafına, o bölgeye baktığımızda felsefenin, ilk çağ felsefesinin, doğa filozoflarının ilk orada yeşerdiğini görüyoruz. Dünyaya hayat, dünyaya bakış açısı veren ilk düşüncelerin oralarda yeşerdiğini görüyoruz. İşte Hipokrat modern tıbbın temellerini bu coğrafyada atıyor çünkü Kos Adalı doğumlu ve Karya topraklarının bugün de hala zengin olan bitki çeşitliliği, tıbbi aromatik bitkilerini kullanarak acayip ilaçlar üretip ilk tıp okullarının burada açıldığını, sağlık merkezinin burada olduğunu düşünüp görüyoruz. Ve bunların hiçbiri bir tesadüf değil, hepsi birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Ve bütünsellik içi açısından bakıldığımızda bunu 7'den 70'e herkesin çok net olarak Türkiye'deki en temel derslerde öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yetişkinlerin öyle bu şekilde şirket yönetimlerinin, fabrikaların, hastanelerin, otellerin hepimiz bu coğrafyanın farkında olursak bu coğrafyadan ilham alarak çok daha zengin, dünya çapında işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Mesela bir hastaneniz var, yine Karya topraklarında diyelim. Hipokrat'ın modern tıbbın temellerini attığı coğrafyadan yım demesiyle standart ben bir hastaneyim demesi arasında çok büyük bir fark var. Yani eğer ki sağlık turizminde yer alacaksa ya da bir ağaç üretim, bir ahşap işleme tesisiniz var. O coğrafyanın ağaçların mitolojilerinden, efsanelerinden faydalanabilirsiniz ki dünyadaki ağaç mitolojisinin çok kıymetlidir dünya kültürlerinde ve dünyada anlatılan pek çok efsanenin kökeni de yine Anadolu'dur. Yani bir bu keçi boynuzu ağacına baktığınızda, bir defne ağacına baktığınızda, Apollon ve Daphne'li mitolojik aşkını görürsünüz mesela defne ağacında. Antakya Mozaik Müzesi'nde aynı efsanenin şeyini görürsünüz, mozaiklerini görürsünüz. Bundan 2500 sene önce yapılmış. Ama bugün aynı yere gittiğimizde, Antakya Harbiye Şelalelerine gittiğimizde yöre halkının hala o efsaneyi anlattığını da görüyoruz. Harbiye Şelalelerine Daphne'nin gözyaşları diye, Defne'nin gözyaşları diye aktarıyorlar. Yani bu bütünsellikte baktığımızda aslında konudan konuya geçiyoruz ama müthiş bir zenginlik ve bu müthiş zenginlikten çok rahat bir şekilde de bizim koruyarak bunu artı değere dönüştürebileceğimizi, özgün içerikler üreteceğimizi düşünüyorum. Yeter ki biz bu coğrafyayı tanıyalım, daha derinden, daha net bir şekilde hissedelim diye düşünüyorum. Yani temel olarak buradan başlayarak yaptığımız çalışmaların özünde bu var.
Evet, eğer çocuklarımızın yaratıcılığı gelişsin istiyorsak aslında belki de onlar için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri doğayı tanımalarını sağlamak. Mitolojik ağaçlarla ilgili internet sitenizde de kısa kısa bilgiler var. Merak edenler oradan da inceleyebilir. O zaman bundan sonraki eğitimleri sosyal medya hesaplarından takip ederek eğitimlere katılmak isteyenler olursa sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Ya da sizinle bağlantı kurabilirler sosyal medya hesaplarından ya da doğadabuan.com adresinden.
Evet, evet, elbette.
Çok çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki gerçekten bu konuda çok derin bilgileriniz var ve bunları çocuklara özellikle aktarıyor olmanız gerçekten çok çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız
için. Ben de programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli oldu gerçekten sizinle sohbet etmek. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.
Peki buradan anne babalara söylemek istediğiniz bir mesaj var mı sonunda?
Daha çok doğada olalım. Yani aslında şöyle, kendimiz de sadece çocuklarımızı bir yere bırakmak gibi değil de kendimiz de aynı doğadan beslenmeye çalışırsak, ki çocuk zaten gördüğü davranışı aslında öğrenir. Bir şey öğrettiğiniz zaman herkesin bildiği şeydir ya, çocuğa öğretme de davranışını uygularsan çocuk aslında öğreniyor. Kalan izi oluyor. Yani biz ne kadar davranışımızı değiştirebilirsek, doğaya gittiğimizde, doğadaki titizliğimiz, dikkatimizi nereye verdiğimiz, çocuk da aynısını yapıyor. Yani ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur diye bir atasözümüz var. Bizim önden gitmemiz lazım anne babalarımıza. Sözümüz aslında birazcık böyle. Yani biz doğaya ilgi duyalım, doğayı daha çok tanımaya çalışalım, vakit ayıralım. Kendiliğinden oluyor zaten. Karşılıklı sohbet ortamlarımız gelişiyor çocuklarla. Farklılaşıyor.
Peki, tekrar teşekkürler. Bir Yeşil Çocuğun yine sonuna geldik. Bugün biyomühendis ve doğa farkındalığı uzmanı Hüseyin Çağlar İnce ile sohbet ettik. Çocuklarla online doğa online ve tabii ki koşullar el verdiği zaman doğada Doğa Gözlem Okulu düzenliyor. Aynı zamanda Doğada Bu An kitabının da yazarı. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Yeşil Çocuk yazarak sosyal medyadan ya da yeşilçocuk.com adresinden web sitemizden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede. Bir sonraki Yeşil Çocuk'ta yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.